Ayrım 6. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 71. Jön Türk Hareketi ile ardından gelen İttihat ve Terakki zaten Sultan Abdülaziz'in iktidar senelerinden itibaren devam eden istibdada son verme çabasının neticesidir ve Sultan Abdülhamit devrindeki askeri öğrencilerin önünde artık tek bir hedef vardır. Abdülhamid'in iktidarına, yani Enver'in ifadesiyle zalim idareye son vermek. Enver işte böyle bir devirde yetişmiştir. Bu sıkıntılı zamanın gencidir. Memlekete hizmet edebilmenin tek yolunun Abdülhamid'in devrilmesinden geçtiğine inanmaktadır. Ve otobiyografisinin birçok yerinde Abdülhamid'in iktidarını sert ve hatta yer yer hükümdara hakarete varacak sözlerle tenkit edecektir. Soba başında toplandığımız İstirahat zamanlarında hükümetin acizinden, idari-i mutlakanın hasreten Sultan Hamid'in fenalığından bahsederdik. Fakat bunlar söz olarak kalır, yalnız fikirde ufak bir intibah hasıl ederdi. Bu sırada hakikaten idari-i zaliminin tesirini bütün milletin anlamaya başlamış olduğunu hissettim. Ve bundan sonra idari-i zalimeyi Hamidi'ye karşı zihnimde hasıl olan intibah derece-i kemale gelmişti. Bu hain herif istese bir anda her şeyi yapar, memleketi bahtiyar eder, etrafındaki alçakları dağıtır. Hem memleket, millet bahtiyar olur, hem kendisi diyordum. Fakat bu adamın senelerden beri kan içmeye alışmış olduğunu ve insanın itiyadından vazgeçemeyeceğini düşündükçe şahsına karşı fevkalade bir adavet hissediyor ve herhalde bunun vücudunun ortadan kalkmasının en selim bir çare olacağını düşünüyordum. Sultan Hamid'in ve etrafındaki alçakların böyle ehemmiyetsiz hususatı izam ederek birçok hanedanı mahvedişlerini ve bununla beraber milleti bir girdab-ı felakete sürükleyişlerini bizzat görüşüm bende bunlara karşı fevkalade bir kin uyandırdı. Bundan sonra ara sıra itimat ettiğim arkadaşlara bu zalim idareyi devirmek çarelerinden bahse başlamıştım. Fakat bunlar söz olarak kalıyordu. Çünkü mağdun ast mafekine üstüne itaat etmezse, mafekler daima mağdudun gönlünü alarak iş gördürmeye, dolayısıyla onun keyfine tabi olmaya mecburiydi. Mafekine karşı gelen zabite bir şey yapılamadığı gibi, mağfevkler de iktidarsız ve matuh olduklarından mağdunlarını kendilerine itaat ettirecek hasse kalmamıştı. Bu halin devamı memleketin mahvı demekti. Buna sebep ise idari-i hamidiyeydi. Fiilen mağlul ve iktidarsız olmasından sarf-ı nazar sakat olan bir miralayın fırkaca tekaüdü yazıldığı halde İstanbul'a gönderilecek birkaç yüz altın ve oradaki bir dostun himayesiyle biraz sonra Kudema-i Ümera-i Askeriyedendir diye mirlivalık fermanı geliyordu. Bu hal herkeste ifa-i vazife hususunda bir kesel uyandırıyordu. Bunun için idari-i mutlaka yerine bir idari-i meşruta ikame etmek lazım geldiğine ve bundan başka her teşebbüsün neticesiz kalacağına karar vermiştim. Mamafi hamiyetli Osmanlıların herhalde gayret ederek idari-i merkeziyevi ıslah edeceğini ve Sultan Hamid'in bu hususta pek kabahatli olduğunu söylemiştim. Bu vakit ise henüz hiçbir teşebbüsat yoktu. Mamafi bende olduğu gibi herkeste fikirler başkalaşmıştı. Vatanın gittikçe girdab-ı felakete yaklaşmakta olduğunu herkes anlıyordu. Kendi kendime milletin benim gibi bir en hakir hizmetçisine gösterdiği muhabbeti görünce Sultan Hamid iyilik etmek isteseydi kendisine ne yapılmazdı diye düşündüm. O senelerde bir de kahramanı vardır, Ali Süavi. Tahttan indirilmesinden sonra Çırağan Sarayı'nda hapis hayatı süren sabık hükümdar 5. Murad'ı yeniden padişah yapabilmek maksadıyla 20 Mayıs 1878'de Çırağan'ı basan ama baskına derhal müdahale eden Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa'nın elindeki odunu kafasına indirmesiyle hayatından olan Ali Süavi, düşünceleri ve maceralı hayatı ile Enver'i o senelerde en fazla etkileyen kişidir. Enver bu hayranlığının tesiriyle bir ara adının başına Süavi ismini de ilave edecek ve Libya'da bulunduğu sırada basit bir teknikle hazırlayacağı kağıt paraları da Enver Süavi diye imzalayacak, Dünya Savaşı'ndan sonra gittiği sürgünün ilk zamanlarında da Süavi adını kullanacaktı. Ali Süavi'ye bağlılığını otobiyografisinde Süavi merhumun istibdat duvarına çaktığı çivi benim tırmanmama yardım edecekti. Merhumun cesaretine hayran olduğumdan ben de aynı ismi Nam-ı Müstear olarak almıştım diye yazar. Enver maddi bakımdan orta halinin de altında bir aileye mensuptu. Çocukluğu geçim sıkıntılarının ve aile içerisinde eksik olmayan, sık sık yaşanan huzursuzlukların içerisinde geçmişti ve kız kardeşlerinden biri Hasene, Enver'in mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla fazla huysuzdu. Ev kalabalıktı. Babası, annesi, Şükriye ismindeki babaannesi, yaşıtı sayılabilecek olan amcası Halil ve kendisi de dahil olmak üzere 5 kardeş. Babası Ahmet Bey biraz çapkındı. Gönül maceraları yüzünden evde sık sık hırgür çıkmaktaydı. Ahmet Bey çapkınlıktan yaşlılığında da vazgeçmeyecek, Enver'in Rusya'da bulunduğu senelerde Dilara adında genç bir kadınla yeni bir macera daha yaşayacak, Enver çileden çıkacak ama babasına bir şey diyemeyecek ve hırsını kız kardeşi Hasene'nin kocası Nazım Bey'den çıkartacaktı. Enver İstanbul'da başladığı ilkokulu babasının manastıra tayini üzerine orada tamamladı. Askeri ortaokul ile liseyi yine manastırda bitirdi. Sonra İstanbul'a döndü ve harp okuluna girdi. Babası Ahmet Bey ile münasebeti her zaman resmiydi. Hatta bu resmiyet, "Sevgili bey babacığım, aziz bey babacığım, huzuru müminanelerine, baisi hayatı necatım sevgili bey babacığım, huzuru âli ile veliyül niyamiye, sevgili bey babacığım" şeklinde hitaplarla başladı ve kendisinden kulunuz diye bahsettiği son derece saygılı ifadelerle kaleme alınmış mektuplarına da aksetmişti. Yazdıklarından görüldüğü kadarıyla iyi bir aile terbiyesi almıştı, iyi bir evlat ve iyi bir kardeşti. Ailesine olan bu bağlılığını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. Annesinin, babasının ve kardeşlerinin vaziyetleriyle sürgün senelerinde mektuplar vasıtasıyla de olsa alakadar olmaya çalıştı. Enver'in o senelere ait not defterleri ve ailesine yazdığı mektuplar elimizdedir. Not defterlerinde sık sık maaş ve borç hesaplarına rastlanmakta, mektuplarında ailenin çektiği maddi sıkıntının kendisine getirdiği üzüntülerden söz etmektedir. Her ay maaşının büyük kısmını ailesine göndermekte, diğer kız kardeşi Mediha'nın dikiş ve keman hocasının ücretini de vermektedir. Hatta tasarruf edebilmek için yeni bir kılıç almaktan bile vazgeçmiştir. Bey babacığım, bu defa bayram maaşımla elbise bedelimden artırdığım 7,5 liranın altısı ile o manastırda gönderdiğiniz gibi bir dürbün ısmarladım. Mütabaki 1,5 lirasını da takdim ediyorum. Bendenize gelince burada zaten masrafın pek ziyade olmadığından herhalde sıkıntı çekmem. 5 Mart 1904. Size evvelki mektubumda gönderdiğimi yazdım. 1 liraya 2 mecidiye daha ilave ettim. Lütfen bundan 40 kuruşunu anneme, 35 kuruşunu da Hasene Hanım'a veriniz. Harçlık etsinler. Mütebakiyi de arzu ederseniz 8 mecidiyeyi 2 liraya ibla ile haime veriniz. Ma mafi arzuyu âlinize tabidir. Bendeniz burada hamdolsun sıkıntıda değilim. Yalnız sizi pek özledim. Allah hayırlısı ile ellerinizi öperek hayır duanızı almayı nasip etsin. Baki bakayı sıhhat ve saadetiniz en birinci dileğimdir bey babacığım. 2 Nisan 1904. Zat-ı âlileri ve diğer ailemiz efradının sağlığını Allah'ımdan dilerim. Paranın sureti sarfı kulunuzu memnun etti. Çünkü yine borcumuza sarf edilmiş demektir. Bu sene Eylül'den itibaren zat-ı âliniz namına olmak üzere maaşımın nısfı olan 200 kuruşu sipariş ettim. Çünkü Mart geçmiş bulunuyor. Vakıan bilahare bir karar verileceği irade buyurulursa da şimdilik istidayla takdim ettim. İnşallah rast gelir. Bu halde bu parayı iste, evvelki mektubumda arz ettiğim gibi sarf eder, ister kamilen borca karşılık tutarsınız, nasıl arzu buyurursa ol surette sarf buyurulur. Binbaşı Efendi'nin uğradığı kazaya esef ettim. Fakat ne yaparsa Allah yapar. Hak başka kazalardan korusun. Nuri'nin mevkii oldukça yoldundan yine şayanı şükürdür. Mediha'nın başı da inşallah yakında geçer. 18 Nisan 1904. Evvelce de arz ettiğim gibi kulunuz sıkılmanızı hiçbir vakit arzu etmem. Binaenaleyh zaten lüzumsuz olan kılıç parasından çoktan sarfı nazar ettim. Binaenaleyh inayet buyurup da bu suretle bir para irsali için borca girmez yahut o parayı borçlarımıza kapatırsanız daha ziyade hem de fevkal had sevineceğimden emin olunuz. Zat-ı âlilerini temin ederim ki aksi halde göndereceğiniz parayla alacağım kılıcı taktıkça kalben fevkalhat müteessir olacağım. Herhalde irade zat-ı veliyün niyamilerinindir. Kulunuz, fikrimi arz ettim bey babacığım. 5 Aralık 1902. Kız kardeşi Hasine'ye yazdı mektuplarda da aynı şekilde alaka, göz kulak olma hissi, sevgi ifadeleri ve yine maddi yardım bahisleri vardır. Eminim ki benim sizi sevdiğim kadar siz de beni seviyorsunuz. Bunun içinde hiddete mahal yok. Ma mafi zihninizdekini de yazmak herhalde elinizdedir. Kardeşim, pekala bilirsin ki alnımıza yazılı olanı silmek elimizde değildir. O halde buna karşı sabır ve tahammül ile sebat etmek, beyhude gam yememek lazımdır. Binaenaleyh o acı hatıraları zihninden uzaklaştır. Bunları kurcalayarak şeyleri unut ki bu suretle istikbalde iyi bir kadın olasın. Hülasa metin ol, çocukluğu bırak. 27 Aralık 1903. Kim bilir şimdi beni ne ile itham ediyorsun? Ma mafi hep haklısın. Fakat hiçbir vakit hatırımdan çıkmadığına emin ol. Ne de olsam seni, senin saadetini düşünürüm. Çünkü sen çok çektin. Şimdiye kadar içimizde en bahtsız sen oldun. Artık böyle olunca ailemizin saadetinden başka hiçbir şey düşünmeyen kardeşinin daima seni hatırlaması tabii değil midir? 20 Kasım 1907. Hasene sonraki senelerde Selanik Merkez Kumandanlığına getirilecek olan bir askerle Nazım Bey ile evlenecek, bir de çocuğu olacaktır. Ama evliliği sıkıntılıdır. Enver Almanya'da askeri ateşe olarak bulunduğu sırada yazdığı ama tarih koymadığı bir başka mektubunda kız kardeşine kocasından ayrılıp çocuğu ile beraber İstanbul'a yerleştiği takdirde her ay 4, durumu müsait olduğunda da 5 lira verebileceğini söylemektedir. Mektubunu aldım, ağladım. Bilmem bu senin yazın kara yazımı nedir? Sen böyle sıkıntılar, hastalıklar içinde üzülecek miydin? Hasene, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Fakat son zamanda bundan şüpheye düştüğünü anlıyorum. Emin ol, bu düşünce benim için pek acıdır. Her vakit, her yerde hatırımdasın. Hayalin her zaman gözümün önüne gelir, mahzun mahzun yüzüme baktığını adeta görüyorum. Bir çare kardeşciğim, sana ne yapayım? Sana İstanbul'a gönderdiğim paralardan çektiğim sıkıntıya rağmen hemen her ay hiç olmaz 3'er lira göndererek tehvin ihtiyacına olsun savaşıyordum. Hasineciğim, sana son bir teklifte bulunmak istiyorum. Eğer orada rahatsız isen İstanbul'a gel. Sana Almanya'da bulundukça 4 lira vermeyi taahhüt ederim. Vaktim olursa 5 de veririm. Yalnız başına bir ev tut, çocuklarınla otur. Belki böylece üzüntün geçer. Eğer başka bir şey düşünüyorsan yaz. Elimden geleni esirgemem. Burada aldığım para alimallah idareme yetmiyor. Öyle babama geçen ay 20, bu ayda 15 lira gönderdim. Ne yapayım? Ebeveynimiz sıkılmasınlar. Annem de hasta. Midyanın hocasına ayda 1 lira veriyorum. İttihat ve Terakki'nin Selanik Teşkilatı, Enver'in eniştesi Nazım Bey'i sonraki senelerde kendileri için zararlı görüp öldürmeye karar verecek, suikaste bizzat Enver planlayacak ama eniştenin canını almakta başarılı olamayacaklardır. Enver'in o günlere ait cep defterleri, çektiği maddi sıkıntıları aksettiren notlarla doludur. Ay ve sene başlarında ailesine, bakkala, terziye, hizmetçilere, eşe, dosta ve daha başka yerlere olan borçları ile gelirini yazmakta ama aylığı borçlarını karşılayamamaktadır. Aşağıda Enver'in 1907'de yaptığı bu hesaplardan birkaçı yer alıyor. Ancak bazı kelimeleriyle Türkçe olmayan bazı isimleri maalesef okuyamadım. 323 senesi bidayetindeki borç. Hasan Bey'e 150 kuruş, terziye 639, bakkal Nikodin'e 150, bankaya 885, tüccar Haim'e 1154, tüccar nokta noktaya 2851, tüccar nokta noktaya 726, tüccardan İshak'a 405, resmi borç 545, İkbal Hanım'a 169, Şadiye Hanım'a 1090, makinelere 851, Servet Efendi'ye 872, Hanım Nineme 109, Yakup'a 327, 3 kardeşlere 570. Toplam 11.803. 323 masarif nokta noktasında maaş kısmı. Bey babama 200 kuruş. Bana 150. Midyan'ın dikiş ve keman muallimine 120. Anneme 30. Nokta noktaya 20. Mediha'ya 20. Kamil'e 129. Hizmetçi'ye 60. Gülter'e 5. Ekmekçi'ye 5. Bekçi'ye 6. Toplam 740 kuruş. 323 mahiye muavezenesi, nakden ve iradat-ı mahiye 2052. Borca verilecek miktar 872. Toplam 1180. Maaşlara 740. Kalan 440. İdareye 260, kalan 175. Benzer maddi sıkıntılar sadece Enver'in değil, o devirdeki daha birçok genç subayın, mesela Mustafa Kemal'in de derdiydi. Yarbay Mustafa Kemal aynı sıkıntıyı Sofya'da askeri ateşi olarak bulunduğu sırada o günlerin Nafa Nazırı, daha sonra da Bahriye Nazırı olan Cemal Paşa'ya 17 Ocak 1914'te yazdığı mektupta dile getiriyordu. Bizim burada kim bilir ne kadar zevkli bir hayat geçirmekte olduğumuzu Fethi Bey'le olan mektubunuzda tahmin buyuruyorsunuz. Hakkınız var. Zaten böyle bir hayatı yaşayabileceğimizi tahmin ederek değil miydi ki buraya gelmemizi tensip buyurmuştunuz? Filvaki buraya geleli 2 ay olduğu halde henüz teşrin sani muhassasatı askeriyemden başka 5 para alamamış olmaktan ve ilk günü kapandığımız İslandit Oteli'nin 4. kat odasında her 15 günde bir takdim olunan hesap pusulalarını birbiri üzerine yığmaktan az zevk mi olur? Hükümat-ı sahiri ateşe militerlerin vesairenin vuku bulan davetlerine mukabele sırası gelince ortadan kaybolmak, hasbeli cap dahil bu olunan kulüplere usulen tediyesi iktiza eden paraların tesviyesi hakkındaki tezkireleri cevapsız bırakmak cidden bir Türk ateşe militerinden intizar olunan hususattandır. Bendeniz şimdilik hakiki bir Osmanlı ateşe militerine layık olabilecek vaziyeti almak için ihtiyaç bulunan hususatı değil. Burada aç ve sefil kalmamanın çaresini düşünmek mecburiyetinde olduğum için vaat buyurduğunuz iştigali teşrin sani ve kanuni evvel muhasasatlarımın bir an evvel gönderilmesini ve bundan sonra da muntazam tesviyesini temine has buyurursanız pek ziyade minnettarınız olurum. Çünkü şimdiye kadar karnımızı doyuran Fethi Bey gidiyor. Boter alacağını talepte bir aman bulunuyor. Selanik'te valide ve hemşire çırpınıyor. İstanbul'da enişte sefil sürünüyor. Enver'in Abdülhamit aleyhtarlığının ve memlekette idarenin değişmesi gerektiği yolundaki fikrinin yoğunlaşmasında kendinden bir yaş küçük olan ve Harbiye'de beraber okudukları üvey amcası Halil, yani sonraki senelerin Kutlu'l-Emare kahramanı Halil Paşa ile beraberce tevkif edilerek Yıldız Sarayı'nda uzun ve yıpratıcı bir sorgudan geçirilmesinin önemli tesiri oldu. Sultan Abdülhamid'in bayram selamlığını seyretmek isteyen bir Alman gazeteci iki kişiyi selamlık merasiminin rahatça seyredilebileceği bir yerde bulunan evlerinde misafir etmişler ama gelenler saraya jurnal edilmişlerdi. Amcası Halil ile beraber okulda sınıflarından alınarak iki defa Yıldız Sarayı'na götürüldüler ve orada sorguya çekildiler. Kendilerinden istenen bir gün evlerine gelen misafirlerin ileriki senelerin son halifesi Abdülmecid Efendi tarafından gönderilmiş olduğunu söylemeleriydi. Ama amca ile yeğen bütün tehditlere ve baskılara rağmen tanımadıkları bir şehzadeye iftirada bulunmayı kabul etmeyince sorgu heyeti her ikisini de serbest bırakıp okullarına geri göndermek zorunda kaldı. İki gün devam eden ve her an imparatorluğun çok uzak bir yerine sürgünle neticelenmesi ihtimali bulunan bu macera, genç Enver'in üzerinde önemli tesir yapacak, Abdülhamid ile etrafındakileri hissettiği husumeti daha da arttıracaktı. Enver, otobiyografisinde tevkif edilip sorguya çekilmesini anlatırken, o andaki asıl endişesinin memlekete asker olarak yapmayı düşündüğü hizmetlerin artık hiçbirini yapamayacak olmanın üzüntüsü, yani askeri mektepten atılma korkusu olduğunu yazacaktı. Artık demek ben onlardan ayrılmıştım. Demek bütün o memlekete iyi hizmet tasavvuratım mahvolmuştu. Bu sırada gözlerim yaşardı. Her vakitki münacatımı tekrar ettim. Ya Rab, sen bu milleti Osmaniye'yi muhafaza et. Benim de milletime iyi hizmet edebilmemi nasip eyle dedim. Bundan sonra Sultan Hamid'in ve etrafındaki alçakların böyle önemsiz hususatı zam ederek birçok hanedanı mahvedişlerini ve bununla beraber milleti bir felaket girdabına sürükleyişlerini bizzat görüşüm bende bunlara karşı fevkalade bir kin uyandırdı. Enver'in hayatının son anına kadar devam edecek olan macerası artık başlıyordu. Askeri okullarda sakin, sıradan ve içine kapanık bir talebe olan Enver, dikkat çeken mezuniyet derecelerini ancak Harbiye'de ve daha sonra Kurmay Okulu'nda alabildi. Manastır'daki askeri rüştiyeyi 1893'te 19. olarak bitirmiş, İstanbul'daki Harp Okulu'nun ilk senesinde 5. 2. senesinde 3. son senesinde de yine 5. olmuştu. 3 yılın ortalamaları alındığında Kurmay Mektebi mezunları arasında 2.'ydi ve bu 3 senenin birincisi, sonraki yıllarda hayatını Enver gibi bir sultanla birleştiren, Sarıkamış'taki 3. ordunun kumandanlığını yapan ama Sarıkamış faciasının hemen ardından 15 Şubat 1915'te henüz 36 yaşında iken tüfüsten can veren Hafız Hakkı oldu. Enver diplomasını 18 Kasım 1902'de aldı ve babası Ahmet Bey hem oğlunun o sene birincilikle mezuniyetini hem de kendi terfisini Makedonya'daki Kırçova'dan manastırdaki ailesine aynı gün gönderdiği bir telgrafla müjdeledi. Kurmay Mektebi'nden yüzbaşı olarak mezuniyetinin ardından 16 Aralık 1902'de Makedonya'daki 3. Ordu'ya tayin edildiğinde henüz 21 yaşındaydı ve iki büyük hayali vardı. İyi bir asker olmak ve mevcut rejime yani Sultan Abdülhamid'in iktidarına son verebilmek. 5 Ocak 1903'te Manastır'da 3. Ordu bünyesindeki 13. Seyyar Topçu Alayı'nın 7. Bataryası'na, 29 Eylül 1903'te de Üsküp'teki 19. Nizamiye Alayı'nın 1. Taburuna, 21 Ağustos 1906'da da Rumeli'de eşkıyalığın kökünden temizlenmesi için faaliyet gösteren takip heyetine tayin edildi. Eşkıya gayrimüslim milliyetçi çeteler, eşkıya teşkilatı milliyetçi grupların kurduğu silahlı örgütler, eşkıyanın takibi ve kökünün kazınması da devletin bu silahlı unsurların giriştiği milliyetçi hareketleri bastırabilmek için yine silahla mücadelesi demekti. Bu mücadelenin niçin ve nasıl olduğunu anlayabilmek için Balkanlarda ve Makedonya'da o günlerde yaşananların daha yakından bilinmesine ihtiyaç vardır. Bünyesinde bugünün Bulgaristan'ının, Yunanistan'ının, Sırbistan'ının, Kosova'nın, Makedonya Cumhuriyeti'nin ve Arnavutluğun bazı bölgelerinin bulunduğu Makedonya, Balkanların tarihi ve coğrafi bir bölgesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda müstakil bir vilayet olan Makedonya, imparatorluğun son devirlerinde 3 ayrı vilayete bölünmüştü: Manastır, Selanik ve Kosova vilayetlerine. 20. yüzyılın başından itibaren devletin başını ağrıtan ve zamanla uluslararası bir mesele haline gelen Makedonya'daki milliyetçi hareketlerin geçmişi çok daha önceki senelere dayanırdı. Ve 93 Harbi'nden sonra 1878'de Berlin Anlaşması'nın imzalanması ile gündeme gelmişti. Makedonya'daki mücadele iki yönlüydü. Biri, bölge halklarının yani Bulgar, Arnavut, Rum, Sırp ve Ulahların Osmanlı hakimiyetine karşı yürüttükleri ortak başkaldırı, diğeri de bu unsurların kendi aralarındaki kavgalardı. Üstelik aynı milletten olan cemiyetler de birbirleriyle kavgalıydı ve devamlı olarak kan dökülmekteydi. Meselenin temelinde Büyük Bulgaristan hayali vardı. Mücadele bölgenin Bulgaristan'a bağlanması maksadıyla yürütülmekteydi. Ama diğer milletlere mensup cemiyetler de kendi özgürlükleri için çalışmaktaydı. Neticede ortaya çok sayıda komite çıkmıştı ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha önce bağımsızlıklarını kazanmış olan devletler kendi ırktaşlarının komitelerini her şekilde desteklemekteydiler. Makedonya'daki başkaldırının en güçlü örgütü 1893'te Selanik'te kurulan Makedonya Dahili Merkez Komitesi'ydi ve Per Toşev 1865-1912, sonradan Antarktika'da bir koya ismi verilen Damyan Yovanov Gruev 1871-1906, yine Antarktika'da bir tepeye adı verilen Hristo Chernopeov 1868-1915, Gotse Delchev 1872-1903, Hristo Tatarchev 1869-1952, Tane Nikolov 1873-1947, Apostol Petkov 1869-1911, Todor Aleksandrov 1881-1924, Alexander Protegerov 1867-1928, Pavel Shatev 1882-1951, Boris Sarafov 1872-1907 ve Yane Ivanov Sandaski 1872-1915 komitenin önde gelen mensuplarından bazılarıydı. Bulgarca ismi Vatreşna Makedonska Revolutsiona Organizasya olan ve kuruluş yıllarında Makedonya'nın yanı sıra Edirne'nin de otonomisini elde etmek maksadıyla faaliyet gösteren komite, daha sonra Bulgaristan'ın Balkanları Osmanlı hakimiyetinden kurtarma politikasının vasıtası haline geldi. Makedonya'da sık sık düzenlenen sabotajlar Avrupa'nın bölgeye dikkatini çekmek maksadıyla 1903'ün 28 Nisan'ı ile 1 Mayıs arasında zirveye ulaştı. Gemiciler grubunun bombalamaları Selanik'in altını üstüne getirdi. İsyancılar Guadalquivir ismindeki bir Fransız gemisini de batırdılar. Selanik'te derhal sıkı yönetim ilan edildi. Tam bir insan avı başladı ve yakalanan gemicilerden bazıları Fizan'a sürgüne gönderildi. Ama meşrutiyetin 1908'deki yeniden ilanın ardından affedilip döndüler. Asıl isyan Selanik'te meydana gelen toplu terörden 3 ay sonra Aziz İlyas yurtusuna tesadüf eden 2 Ağustos'ta patladı ve Makedonya'da asırlar boyunca görülmemiş kanlı bir karmaşa yaşandı. Başkaldırı gittikçe yayıldı, hatta Istranca ile Kırşova'da cumhuriyet bile ilan edildi. Devletin müdahalesi son derece sert olunca ayaklanmayı düzenleyen Makedonya Dahili Merkez Komitesi Bulgaristan'dan kardeşlerine yardım çağrısı yaptı ama Yunanistan, Romanya ve Sırbistan'ın Bulgar yayılması tehdidine karşı Türkiye'nin tarafını tutması üzerine Bulgarlar destek veremediler. İsyanın ateşi sönmeye başladı. Ekim geldiğinde ayaklanma sona ermiş gibiydi ama Makedonya meselesinde artık önemli bir değişiklik vardı. Komite isyan sayesinde amaçlarından birine ulaşmış, Avrupa'nın bütün dikkatini Makedonya üzerine çekmeyi başarmıştı ve Makedonya hadiseleri artık kıta Avrupa'sının en önemli gündem maddelerinden biri olmuştu. Makedonya konusunda daha önce Rus Çarı 2. Nikola ve İngiltere Kralı 7. Edward ile temaslarda bulunmuş olan Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph, Alman İmparatoru Wilhelm ile 1903 Ekim'in başında Avusturya'daki Mürsteg Şatosu'nda bir araya geldi ve iki hükümdar Mürsteg Mutabakatı denecek olan bir reform projesi hazırladılar. Proje Makedonya'ya hem Avrupalı bir Hristiyan hem de bir Osmanlı valisi tayin edilmesini ve bölgede Avrupalı müşavirlerin görev yapmasını öngörüyordu. Ama faaliyetlere İngiltere'nin de müdahalesiyle projede değişiklik yapıldı. Sultan Abdülhamit kendisine reform paketi olarak sunulan yenilenmiş idari ve mali projeyi 24 Ağustos 1903'te imzalamak zorunda kaldı. Makedonya'daki 3 vilayete müfettiş olarak Hüseyin Hilmi Paşa tayin edildi. Paşa'nın yanına 2 Avrupalı müşavir verildi. Bölgedeki jandarmalar da yabancı subayların kumandası altına kondular. Makedonya artık tamamen Avrupa'nın kontrolü altına girmişti. Üstelik bölgede sadece mülki ve askeri değil, kendi kontrolü altında mali bir reform da isteyen Avrupa, Babali'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine 1906 sonbaharında Midilli ve Libni adalarındaki gümrük ve posta merkezlerini işgal etti. Sultan Abdülhamit 5 devletin beraberce yaptığı ama Almanya'nın katılmadığı bu işgal üzerine mali konulardaki talepleri de kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye özgürlük kavramı ile tam olarak işte o günlerde Balkanlardan gelen hürriyet düşünceleri vasıtasıyla tanıştı. 6. ayrımın sonu sayfa 82.